Ayrım 13. Sayfa 125. Ertesi sabah resmi konsültasyona başlamak için Heather'ın odasına gittim. Televizyon açıktı ve Heather boş boş ekrana bakıyordu. Ona kendimi tanıttıktan sonra yatağın yanındaki sandalyeye oturdum. Heather beni hiçbir şekilde fark etmedi. Alabildiğim tek tepki ise yüzünün önünde elimi çırptığımda gözlerini kırpması oldu. Yeni bir nörolojik muayene yaptım. Refleksleri hala simetrik ve güçlüydü. Başını hafifçe yastıktan kaldırdım ve boynuna eğdim. Hiçbir sertleşme yoktu. Son olarak asıl yapmak istediğim şeyi yaptım ve kolunu havaya kaldırıp bıraktım. 5 saniye kadar havada kalan kolu tutup yavaşça yatay duruma getirdim. Orada da kaldı. 30 saniye sonra kol ağır ağır yana indi. Heather'ın diğer kolunu denedim. Yine aynı sonucu aldım. Kendimi Las Vegas gösterilerindeki hipnotik transa geçmiş gönüllü seyirciden tuhaf pozisyonlarda donup kalmasını isteyen hipnozlar gibi hissettim. Heather ise tüm bir süre boyunca televizyona baktı. Sinir bozucu bir şeydi bu. O güne dek hiç gözlerimle mumsu esneklik örneği görmemiştim. Ama tıp fakültesinde derslerde okumuştum. Mumsu esneklik, uyarılara azalmış fiziksel tepki göstermek ve hareketsiz pozisyon koruma eğilimi diye tanımlanır. Bu rahatsızlığı olan birinin kolunu hareket ettirdiğinizde siz yeniden kıpırdatana kadar kol aynı pozisyonda kalır. Diğer bir deyişle kol ve bacaklar mumdan yapılmış gibi tepki verir. Rahatsızlık ilk başta motor becerilerde büyük kayıp yaşayan ve kimi zaman saatler boyu sabit bir pozisyonda kalabilen katatonik şizofreni hastalarında tanımlanmıştı. Ender ve tedavi edilmeyen vakalarda hastaların bitkinlikten öldüğü oldu. Heather'ın nabzına bakmaya hazırlandığım sırada içeri biri girdi. ''Pardon, siz gerçek doktor musunuz yoksa tıp öğrencisi mi?'' Arkamı döndüğümde Heather'ın birazcık daha yaşlı halini kapıda durduğunu gördüm. Kadın devam etti. ''Hastaneyi eğitmekten gına geldi artık bana. Yaşınız tutuyor mu sizin burada olmaya?'' O günlerde henüz saçlarım ağarmamıştı ve 30'uma yaklaştığım halde yaşımdan genç görünüyordum. Doğrulup elimi uzattım. Ben Doktor Gary Small. Heather'ın vakasında konsültasyon yapıyorum. Kadın elimi sıkmayınca geri çektim. Aman ne güzel, akıl doktoru çıktı bir de dedi. Seslilik terapisi falan mı uyguluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kardeşimi konuşmadığını fark ettiniz herhalde değil mi? Çantasını ve mantosunu bırakıp odayı toparlamaya başladı. Tıp doktorlarının kardeşinize ensefalit teşhisi koyduğunu biliyorum dedim. Ama bazen hasta konuşmayı bıraktığında veya tepki vermediğinde psikiyatristin yardımı dokunabilir. Kadın derin bir iç çektikten sonra Heather'in saçını taramaya başladı. Öfkesi teslimiyete dönüşmüştü. Psikiyatrist de olur tabii, neden olmasın. Hastanede hangi uzman varsa gördük zaten. İsminiz nedir dedim. Andrea, Heather'ın ablasıyım. Asıl bana terapi lazım. Heather'ın bu olayı tam bir kabusa dönüştü. Sizin için çok zor olmuştur, eminim dedim. Her şey öyle hızla gelişti ki inanılır gibi değil. Heather bir gün gribe yakalandı, sonra bir baktık bu hale gelmiş. Geçen bir ay içinde herhangi bir iyileşme fark ettiniz mi? Ettim diyemem dedi Andrea. Bazı günler biraz daha kendine gelir gibi oluyor gerçi. Sanırım saçını taramam hoşuna da gidiyor. Ama genelde ne olup bittiğini farkında bile değil. Heather konuşmamızın farkında değilmiş gibi görünse de küçük bir ihtimalle bizi dinliyor olabilirdi. Bu yüzden Andrea'dan koridora çıkmayı rica ettim. Koridorun en sonundaki sandalyeye oturduk. Heather hastalanmadan önce nasıl biriydi dedim. Muhteşem bir sanatçıydı. Annem hep ailemizin yeteneklisinin Heather, zekisinin de ben olduğumu söyler. Kinaye ile güldü. Normalde bu sözleri kız kardeş rekabeti konusunu irdelemek için bir girizgah olarak kullanırdım. Ama o konuya girmemeye karar verdim. Heather hakkında daha fazla şey öğrenmeliydim. Resim yapıyormuş anladığım kadarıyla. Ne tür resimler yapıyor dedim. Ruh haline bağlı dedi Andrea. Enerjisi yerindeyken haftalarca birbiri ardına inanılmaz rengarenk soyut resimler üretir. Kocaman resimler. Nasıl bu kadar üretken olup da uyumaya vakit buluyor hiç anlamıyorum. Demek öyle dedim. Andrea devam etti. Ama bazen de günlerce stüdyosuna kapanır ve karanlık, kasvetli orta portreler yapar. Sanki başkası yapıyor o tabloları. Görünüşe bakılırsa Heather'da bipolar, affektif bozukluk diye bilinen klasik manik depresyon vardı. Bu hastalık nüfusun yaklaşık %1'ini etkiler ve tipik özelliği depresyon dönemleri arasında serpiştirilmiş aşırı coşkulu, parantez içinde öferik duygu durum yani mani episodlarıdır. Bipolar hastalar manik durumdayken fazla uyku ihtiyacı duymazlar. Üretken, enerjik, hatta genelde aşırı coşkun ve eğlencelidirler. Ancak mani yükseldiğinde görkemlilikleri yüzünden başları derde girebilir. Bu hastalarda ayrıca hızlı konuşma, halüsinasyon, sarı ve agresif davranışta görülebilir. Bipolarlar depresyon haline geçtiklerinde genelde uyuşuk olurlar ve çoğu zaman gün boyu uyurlar. Bazı insanlarda hastalığın hafif bir çeşidi görülür ve bu kişilerde tam kapsamlı manik epizotlar yerine hipomani olur. Yani hastalar gerginlik ve psikoz olmaksızın öfere ve üretkenlik yaşarlar. Depresyon dönemlerinde ise daha az şiddetlidir veya yok gibidir. Bu hipomanik halin cazibesi yüzünden pek çok bipolar hasta ruh hallerini dengeleyebilen ve geçişlerin sıklık ve yoğunluğunu azaltan lityumlarını almayı parantez içinde sözde unutur. Bipolar bozukluğu olan kişiler hipomanik ve manik episodlar sırasında sık sık sıra dışı yaratıcılık patlamaları sergiler. Vincent van Gogh, Paul Gija, Jackson Pollock, Mark Twain, Ernest Hemingway, William Faulkner, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann ve William Wilson da dahil en ünlü ressam, yazar ve müzisyenlerimizden bazılarında bu hastalığın olması şaşırtıcı değildir. Heather'da değişken ruh hali varmış gibi geldi bana. Bu konuda kendisine yardımcı olması için bir doktora ya da terapiste gitti mi dedim. Neden ki? Herkes de vardır değişken ruh hali. Hem Heather bir sanatçı, kendisini o şekilde ifade ediyor dedi Andrew'ya savunmaya geçerek. Ailenizde başka değişken ruh hali sergileyen biri var mı? Başını iki yana salladı. Akrabalarınızdan herhangi birinin psikiyatra gittiği veya lityum aldığı oldu mu hiç dedim. Andrew bir an durup düşündü. Anne babamız biz üniversitedeyken araba kazasında öldü. Ama anneannemin bana East Coast'taki bir akıl hastanesinde yıllarca yatan kız kardeşinden söz ettiğini hatırlıyorum. Fakat dizi vardı. İlaç alıyor muydu? Bilmiyorum. Bu büyük teyze de manik depresif miydi acaba diye düşündüm. Hiç ilaçlı tedavi görmeden yıllar yılı bir hastanede yatmış olabilirdi. FDA mani tedavisi olarak lityumu ancak 1969'da onayladı. Ondan önce insülin şok terapisinden psikanalize kadar değişen çeşitli tedaviler uygulanırdı. Manik depresif hastalık aile üyelerinde kendini gösterme eğiliminde olduğundan Heather'ın olası aile tarihçesi de onda tanık olmamış bipolar hastalık olduğu yönündeki sezgimi destekliyordu. Andrea, bildiğin kadarıyla akrabalarından herhangi birinin alkol ya da uyuşturucu problemi var mıydı? Bipolar hastalar bazen madde istismarıyla, özellikle de alkolle kendilerini uyuştururlardı. Bakın Dr. Small, belli ki kardeşimi ensefaliti için psikolojik bir neden arıyorsunuz. Ama onun enfeksiyon hastalıkları uzmanına ihtiyacı var, akıl doktoruna değil, tamam mı? Size katılıyorum, enfeksiyon hastalıkları uzmanının vereceği bilgi son derece önemli. Ancak Heather'ın durumu şu ana dek tüm doktorları şaşırttı. Bence aklımızı tüm olasılıkları açık tutmalıyız. Andrea kendini bir sandalyeye attı. Doğru diyorsunuz. Sonuçta ondan başka kimsem yok benim. Bir anda yüzüne çok üzgün bir ifade geldi. Acaba Andrea'da da manik depresif eğilimler olabilir miydi? Bu rahatsızlığın döngüler arasında bazen dakikalar içinde geçiş olabiliyordu. Heather'ı böyle görmek size çok zor geliyordur dedim. Andrea gözleri dolarak bana baktı. Heather hep güçlü biri oldu. Onu seviyorum ama karşımda hangi Heather'ı bulacağımı hiçbir zaman bilemiyorum. İçine kapanık karamsar olanı mı yoksa fıkır fıkır yaratıcı olanı mı? Şimdi de bu hale geldi. Size çok acı veriyordur bu dedim. Evet dedi Andrea ama mesele ben değilim burada. Kardeşim iyileşmeli mutlaka. Andrea'nın bu noktada kendi duygularının derinlerine inmeye hazır olmadığını görebiliyordum. Ben de zaten Heather'ın hastalığı ile ilgili teoremin araştırmasını yapmak istiyordum. İsterseniz tüm uzmanları bu olayın parçalarını bir araya getirmeleri için vakit tanıyalım dedim. Sizi daha fazla tutmayayım. Kardeşinizle ilgilenin. Ben de Heather'ın diğer doktorlarıyla konuşayım. Umarım daha sonra sizinle biraz daha konuşabiliriz. Ertesi gün Dr. Porter'ın 7. kattaki ofisinin kapısını tıklattım. Kapı açık dedi Porter çatlak bir sesle. 405 otoyoluna bakan ferah, standart döşeli, metal masa ve metal dosya dolaplı ofisine girdim. Duvarlar çerçeveli diploma ve ödüllerle doluydu. Porter'ın şişkin egosunu destekleyen belgeler. Porter düzenlemekte olduğu slaytlardan başını kaldırdı. Ne var Simon? Meşgulüm şu an. İçeri makalelerim ve argümanlarımla donanmış olarak girdiğim halde Porter'ın bana kendimi özgüven yoksunu bir ahmak gibi hissettirmesi sadece bir dakika sürmüştü. Neyse ki anlık aşağılanmalara karşın yoluma devam etmeyi artık öğrenmiştim. Hemen tezimi ortaya attım. Kuzey 4'teki konuşmayan hastayı muayene etme fırsatım oldu. Sanırım hastanede ensefalitik komplikasyonlu katatonik sendrom var. Katatonik sendromun kaynağı da manik depresif bozukluk. Heather başını kaldırıp güldü. Deme ya, yoksa kadın şöyle bir aklını başına toplayıp hepsini anlattı mı sana bunları? Öfkem devreye girerek beni iyice tetikledi. Hastanın kız kardeşi bana hastanın geçmişiyle ilgili pek çok bilgi verdi. Heather Phillips'te açık ve net bir değişken duygu durum geçmişi var. Aile üyelerinden birinde de muhtemelen bipolar afektif bozukluk vardı. Ayrıca hastayı muayene ettiğimde klasik mumsu esneklik sergiledi ve Porter sözümü kesti. Mumsu ne? Kadında viral ensefalit var bir adam. Laboratuvar sonuçlarını görmedin mi? Beyin omurilik sınıfı sıvısında lökosit artışı var. Bu vakayla ilgili net bir şey varsa o da senin zihinsel bir şeyler olduğu konusundaki naif ısrarındır. Şimdi gidebilir misin lütfen? Öfkeden gözüm karardı. Hastanın bipolar bozukluk tedavisi görmesi gerekiyordu. Ama bu hıyarın gözleri psikiyatriye olan ön yargısı ve inanç küstahlığı yüzünden kör olmuştu. Duvarda asılı aptal plaketlerinden birini alıp kafasına çakmak için elimden gelse her şeyi yapardım. Doktor Porter hastada ensefalit yok demiyorum ama aynı zamanda bipolar bozukluk tedavisi de görmesi gerekebilir. Saçma dedi Porter. Hem de yapmamızı öneriyorsun. Zorla lityum mu verelim? Hayır, bu noktada en güvenli ve etkili tedavi, elektrokonvülsif tedavi EKT olur dedim. Bak Smo, beyin enfeksiyonu olan bir hastaya şok tedavisi yapacak değilim, tamam mı? Sana getirdiğim şu makaleleri bir göz atabilir misin lütfen dedim. Masanın üstüne, şuraya bırak. 10 dakika sonra ders veriyorum. Slaytlarımı hazırlamam lazım. Ben artık yokmuşum gibi masanın üzerindeki slayt çemberine döndü. Ben de makaleleri masaya bırakıp dışarı çıktım. Makalelerden biri, Ellen Gillenberg'in klasik katatonik sendrom makalesiydi. Burada hem mumsu esneklik hem de katatoninin psikiyatrik ayrıcı tanısı anlatılıyordu. Gillenberg, Money'nin katatoni için diğer tüm psikiyatrik rahatsızlıklardan hatta şizofreniden bile daha yaygın bir neden olduğunu gösteriyordu. Diğer makaleler ise modern EKT'nin güvenliğini ve yararlarını açıklıyor, medyanın ve EKT'yi iyileştirici bir müdahaleden çok bir ceza gibi resmeden One Flew Over the Cuckoo's Nest, Kukuk Kuşu gibi filmlerin yarattığı eski algıyı yerle bir ediyordu. Porter'ın ofisinden çıktıktan sonra kendi hücreme döndüm. Benim ofisimin de bir penceresi vardı ama tıp merkezinin çöp kovalarına bakıyordu. Neyse ki pencere boyalı ve kapalıydı. Artık uzman olduğum halde Porter gibi adamlar tarafından ciddiye alınmamak sinirlerimi bozuyordu. Görmezden gelinmek alaya alınmaktan daha kötü bir histi. Çok düşük de olsa Porter'ın bıraktığı makalelere bakma ihtimali vardı ama durumu benim gözümden bakma ihtimali pek yoktu. Bana onun seviyesinde veya üstünde bir müttefik lazımdı ve tam da öyle birini biliyordum. Doktor Larry Klein, Amerikan psikiyatrisine bir ikondu ve ben de akıl hocası olarak USLA'ya gelir gelmez onu arayıp bulmuştum. 1.65 boyundaydı ama gür sesi, müdür zekası ve politik tavırlarıyla girdiği her ortamda hakimiyet kurardı. Toplantımız için ofisinde beklerken onun nam salmış anlaşılmaz yazılarla dolu kara tahtasına bakarak yazdıklarını deşifre etmeye çalıştım. Yazılanlar ya deha ya da delili gürünüydü ki adamın cazibesi de zaten oradan geliyordu. Kapı aniden açıldı ve Larry uçarak yanımdan geçti. Koltuğuna oturmasıyla purosunu yakıp ayağını masaya koyması bir oldu. Yeni saç kesimini sevdim geri. Pek bir Steve McQueen tarzı olmuş. Sağ ol Larry dedim. Gördüğüm kadarıyla sen hala papyona devam. Daima geri daima. İnsan ne kadar resmi olsa azdır dedi. Söyle bakalım neymiş beklemeyecek şu acil mesele. Larry'e Heather'ın sağlık durumunu ve Porter'ın koyduğum tanıya ve tedavi önerilerimi direnişini anlattım. Larry purosunu tüttürerek anlattıklarımı dinledi. Kendisi sadece dünya çapında bir psikofarmakolog değil, aynı zamanda saygın bir analisti. Porter tipinde karakterleri gayet iyi bilirim dedi. Güvensiz, takıntılı bir dahiliyecidir. Muhtemelen buyurgan bir aniden kaynaklanan yetersizliklerini örtmeye çalışıyordur. Ayrıca bu ahmakla nasıl başa çıkacağını da biliyorum. Bu arada senin değerlendirmen tam isabet gibi göründü bana. İyi iş çıkardın evlat. İçimde bir gurur dalgasının kabardığını hissettim. İdealize edilmiş baba figürü karşımda durmuş çalışmamı övüyordu. Kendi babam olsa tanıyı neden daha önce koymadığımı sorardım. Şimdi Larry'nin Porter'a haddini bildireceğini biliyordum ama kendimi biraz da çocukla davranmış gibi hissediyordum. Kariyerimin bu aşamasında bu olayı kendi kendime halledebilmeliydim ama en azından hasta gerekli bakımı alabilecekti. Larry, purosunu dev kül tablasına söndürdükten sonra ''Dur şu ahmağı bir arayayım ben'' dedi ve odaya seslendi. ''Janet, Dr. Ralph Porter'a çağrı gönderir misin lütfen?'' Hiç vakit kaybetmeden yukarı hastanın odasına çıktık. Larry, Hodder'ı nörolojik muayeneden geçirirken içeri Ralph Porter girdi. Ralph, Ergebus yazdığın yazı müthişti. Larry'nin kusursuz politik tavrından etkilenmişti. Ralph'in ağzı kuraklığına vardı. ''Çok naziksin Larry, Dr. Small.'' Teşekkürler. Doktor Klein'i bu enteresan vakama dahil ettiğin için. Ne yataktı adam diye düşündüm. Ne demek, rica ederim dedim. Onlara Heather'ın mum sesleniliğini gösterdim. Leri hemen atıldı. İnanılmazsa ne diyorsun Ralph? Evet, benim ilk başta edindiğim ensefalit dışında da bir şeyler olduğu yönündeki şüpheye çok uyuyor. İnsan ne kadar yalan söyleyebilirdi acaba? Leri manidar bir biçimde gülümsedi bana. O halde hepimiz bu katatonik sendromun hastanın ensefalitinde komplikasyon yaratmış olabileceği konusunda hemfikiriz, öyle mi? Ben başımı salladım. Ralph de olabilir dedi. Leri devam etti. Bana kalırsa kızcağıza biraz elektrik vermekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Geri, hastaya ne kadar sürede EKT deneme tedavisi listesine sokabiliriz? Kardeşi bugün izin kağıdını imzalarsa hastayı yarın sabah için programa alırım dedim. Sence bu noktada izlenecek en iyi yol bu mu Leri dedi Ralph. Kesinlikle. Hastanın geçmişinde bipolar bozukluğun işaretleri yeterli düzeyde var. Hem EKT seanslarından sonra tepki alamasak bile durdururuz ve enfeksiyonun doğal sürecini takip etmesini bekleriz. EKT'nin buna bir etkisi olmaz. O halde size tamamen katılıyorum dedi Ralph yılışık bir tavırla. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Harika dedileri. Ayrıntıları geri takip eder o zaman. Her ne kadar Ankara'yıcı çocuğa indirgenmiş olsam da Porter'ın Larry'ye yaltaklık yapmasını izlemekten tatmin duymuştum. Larry odadan çıkmak üzere ilerlerken bana göz kırptı ve bu arada Ralph bir yerde okuduğuma göre nüfusun %1 ya da 2'sinin omurilik sıvısında açıklanamayan lökosit olurmuş. Acaba bu ensefalit dikkatimizi asıl meseleden kaldıran yanıltıcı bir şey olabilir mi dedi. Ralph tükürdüğünü yalayarak her şey mümkündür Larry dedi. Larry onu duydu mu bilemiyorum. O sırada koridoru yaralamıştı bile. EKT suite tıp merkezimizin birinci katında konferans odasından dönüştürülmüş geniş bir salondu. İçeride bir kenardan perdeyle diğerinden ayrılmış 4 sedye vardı. Salonun diğer ucunda ise bir acil destek arabası, 2 tane elektrotlu EKT makinesi, bir elektrokardiyograf, ilaç şişeleri ve anestezi ekipmanı vardı. EKT uzman doktoru Tom Reynolds, Gold Spor salonundaki hafta sonu çalışmaların etkisini artırabilmek için steroid kullandığı söylenen tıknaz kaslı bir psikiyatrdı. Gerçek hayattaki EKT filmlerde görülen çığlıklar atan çaresiz hastaların sıkıca bağlanıp vücuduna elektrotlar takıldığı ve tüyler ürpertici granman löbetlere sevk edildiği o sözde şok tedavilerinden çok farklıdır. Aslında EKT'nin iyileştirici unsuru kas spazmları değil, o kasları denetleyen sinirlerin elektriklerle uyarılmasıyla ortaya çıkan nöbettir. Tam kas spazmının tehlikelerinden kaçınmak için anestezi altındaki baygın hastaya kaslara geçici felç eden sunilikolin adlı ilaç enjekte edilir. Heather'ı tedavi için hazırlıyorlardı. Ben de gözlemlemek ve gerektiğinde yardımcı olmak için oradaydım. Hastaya kısa etkili anestetik ilaçlar verildikten sonra Tom diğer kola ön kısma giden kan akışını kesmek için manşon bağladı. Bu sayede sunuklikolin ön kola ulaşamayacaktı ve biz de kolun titrediğini gözlemleyerek hastanın vücudunun diğer kısımlarının sinirsel spazm yaşadığından emin olacaktık. Tom elektroklardan birini Heather'ın alnına, diğerini de sağ temporal bölgeye yerleştirdi. Ardından hemşire sadece bir saniye süren elektrik akımını verdi ve Tom elektrotları çıkardı. Heather'ın son ön kolunun ve elinin 30 saniye kadar titrediğini gözlemledik. Tom manşonu çıkardı. Biz de sedyeyi odanın diğer tarafına götürdük. Hastanın yatağını çevreleyen perdeyi kapadım ve anestezi etkisinin geçmesini beklemeye başladım. Ben Heather'ın hasta çizelgesine notlar alırken Tom bir sonraki hastayı hazırlamaya başladı. Notlarımı tamamladığım sırada birinin neler oluyor dediğini duydum. Biri yardım mı istiyor diye perdeyi açıp dışarı baktım. Neredeyim ben, sen kimsin? Hızlı önüme döndüm ve Heather'ın ölümden uyanmış gibi doğrulmuş oturduğunu gördüm. İlk defa gerçekten bakıyordu bana. Hastanedesin Heather dedim. USLA'de. Heather bitkin halde yeniden uzandı. Çok susadım. Sevinçten neredeyse havalara uçmuştum. Sana biraz buz getireyim. Heather bunu izleyen yarım saat içinde EKT dinlenme alanında nispeten zihni açık ve tepki verir durumda kaldı. Ona geçen ay içinde neler olduğunu ve buraya nasıl geldiğini olabildiğince anlattım. Kardeşini görmek istedi ama sonra uyuyakaldı. Ancak odasına döndüğünde yine tepkisiz, katatonik duruma girdi. Birbirini izleyen her EKT tedavisinin ardından Heather'ın zihnin Açıklık süresi giderek uzadı ve 6. tedaviye geldiğinde katüteni tamamen ortadan kalktı. Hastanın EKT'ye olumlu tepkisi, değişime uğrayan akli durumunun ensefalit değil akutmeni olduğunu doğruladı. Heather yattığı koğuştan psikiyatri yatan hasta ünitesine sevk edildi. Duygu durumunu stabilize etmek için ona lityum vermeye başladık ve 12 tedavinin ardından EKT'yi kestik. Ayrıca eve döndükten sonra terapi ve ilaçlı tedavi takibi için Heather'ı alabilecek Santa Monica'dan bir psikiyatrist buldum. Hastaneden taburcu edileceği sabah veda için Heather'ın odasına çıktım. Heather iki düşük riskli, yüksek işlevli yatılı hastayla birlikte güne 2'de yatıyordu. Koridorda yürürken hastalardan birkaçının kağıt oynadığı, televizyon seyrettiği dinlenme odasının önünden geçtim. Devam ettiğimde Heather'ın kapısının açık olduğunu gördüm. Kardeşi Andrea için de toplanmasına yardım ediyordu. Kapıyı tıklatarak merhaba dedim. Andrea bana döndü. Doktor Small, siz bizim kahramanımızsınız. Heather'ımı bana geri döndürdünüz. Bir şey söylememe fırsat kalmadan Andrea kollarını boynuma doladı ve bana sıkı sıkıya sarıldı. Heather kahkaha attı. Hey çocuklar, sakin olun biraz. Yine nefret ettiğim refleksim devreye girdi ve kızardım. Andrea konuşmaya devam etti. Gerçekten ama siz olmasanız Heather'a hala antibiyotik dayıyor, beyin enfeksiyonunun geçmesini bekliyor olacaklardı. İçimden çocuk gibi dudak şişirip yok canım demek geldi ama onun yerine iyileşmene ben de çok memnunum Heather. Ama kalabalık bir doktorlar ekibi yardımcı oldu senin iyileşmene. Andrea güldü. Vay canına, iltifat almakta zorlanıyorsunuz galiba, öyle değil mi doktor? Belki sizin de bu konuda yardıma ihtiyacınız vardır. Sırıttım ve evet haklı olabilirsin dedim. Ofisime dönerken Andrea'nın söylediğini düşündüm. Bu vaka ve vakayı idare edişim konusundaki duygularım karmaşıktı. Bir yandan Heather'a doğru teşhis koyduğum için kendimi kahraman gibi hissediyordum. Ama bir yandan da akıl hocam Larry Klein araya girip beni desteklemiş olmasam teşhisimin ciddiye alınmayacağını biliyordum. Ayrıca Podro olan kızgınlığımın beni vakayı çözme yeteneği edenler arasında önemli bir rol olmasından dolayı da biraz suçluluk duyuyordum. O sırada kavrayamadığım şey, olgun bir klinisyenin bile gerektiğinde ricasını yerine getirmesi için Larry Klein'i çağırabildiğiydi. Kariyerimin o noktasında insanlardan ne zaman yardım isteyeceğimi ve kime gideceğimi öğrenme aşamasındaydım. Yardımı kabullenme konusunda rahatlamam biraz zamanımı aldı.